Ayrım 5.
Sayfa 73. Suyun üstünde çömeldim, ellerimi havuza daldırdım. Sıvıydı. Sonra uzandım, yüzümü güvenle mavisine dayayıp soluk alıp verdim. Sıcak sıvı oksijen gibi solunabiliyordu. Öyle bir tıkanma, boğulma yoktu. Oturup bir soruyla baktım yüzüne. Aklımdan geçeni bileceğinden emindim. Konuş dedi. Neden konuşmam gerekiyor? Söyleyeceğin şey sözcüklerle daha kesin söylenir. Konuş. Suda yürüyebiliyorsak, onu soluyup içebiliyorsak, neden aynı şeyi toprağa da yapamıyoruz? Evet, güzel. Şimdi göreceksin ki, bir göl resminin üzerine yürürmüş gibi rahatlıkla kıyıya yürüdü. Ama ayakları toprağa, su kıyısındaki otlara ve kumlara değince batmaya başladı. Bir iki ağır adım sonunda omuzlarına kadar toprağa ve çimenlere gömülmüştü. Sanki havuz birdenbire ada olmuş, toprak da suya dönmüştü. Bir dakika kadar otlakta yüzdü. Çevresine kara topraklar saçıldı. Sonra toprağın üstüne yattı, suyun üstünde yatar gibi, sonra da kalkıp yürüdü. Bir insanı toprak üzerinde yürür görmek birden bir mucizeymiş gibi gelmişti. Ben havuzda durup bu gösterisini alkışladım. O da belini kırarak selam verdi, benimkini alkışladı. Havuzun kenarına yürüdüm. Toprağı sıvı olarak düşünüp ayağımın ucuyla dokundum. Çimenler üzerinde halkalar belirdi. Neredeyse yüksek sesle toprak ne kadar derin diye soracaktım. Toprak benim olduğunu sandığım kadar derin olacaktı. 50 santim diye düşündüm. 50 santim derin olacaktı. Ben de girip içinde yürüyecektim. Güvenle kıyıya ayak bastım ve toprak birden başımın üstüne çıktı. Yerin altı karanlık ve ürkütücüydü. Soluğumu tutuyor, katı suya erişmek için çırpınıyor, havuzun kenarına tutunmak istiyordum. Doğan çimenler üzerine oturmuş halime kahkahalarla gülüyordu. Çok olağanüstü bir öğrenci olduğunu biliyor muydun? Ben öğrenci falan değilim, çıkar beni buradan. Sen kendin çık. Çırpınmayı kestim. Katı görürsem dışarı çıkabilirdim. Katı gördüm ve kara topraklara bulanmış olarak dışarı çıktım. Bu işi yaparken amma da kirleniyorsun. Kendi mavi gömleği ve bulicini lekesizdi. Bir damla toz bile yoktu. Ah! Toprakları saçımdan kulaklarımdan silkeledim. Sonra cüzdanımı otların üzerine bıraktım. Sıvı suya girdim ve alışagelmiş ıslak biçimde temizlendim. Bundan daha iyi temizlenmenin bir yolu olduğunu biliyorum. Daha hızlı bir yolu vardır, doğru. Bana söyleme sakın. Orada otur. Gül ve bırak kendim bulayım. Tamam. Sonunda her tarafımdan sular fışkırarak uçağa dönüp üstümü değiştirdim. Islak eşyalarımı kuruması için kanat tellerini astım. Richard, bugün yaptığını unutma. Öğrenme zamanlarımızı unutmamız, onları eski zamanın rüyaları veya eski mucizeler olarak düşünmemiz kolaydır. İyi olan hiçbir şey mucize değildir. Güzel olan hiçbir şey rüya değildir. Dünya bir rüyadır diyorsun ve de kimi zaman güzeldir. Güneşin batışı, bulutlar, gökyüzü. Hayır, görüntü bir rüyadır. Güzellik gerçektir. Aradaki farkı görebiliyor musun? Neredeyse anlar gibi olarak başımı salladım. Daha sonra gizlice kitaba baktım. Dünya senin alıştırma defterindir, sayfalarına hesaplarını yaptığın. Oraya istersen gerçeği ifade edebildiğin halde gerçek değildir. Oraya saçmalıklar ya da yalanlar yazmakta veya sayfalarını yırtmakta özgürsün. 12. Bölüm. İlk günah olanı sınırlamaktır. Yapma. Sağanaklar arasında gayet keyifli ılık bir öğleden sonrasıydı. Kasabadan çıkarken sokaklar ıslaktı. Duvarların içinden geçebilirsin değil mi Don? Hayır. Yapabildiğim bir şeye hayır deyince soruyu sorma biçimimden hoşlanmadığını anlıyorum. Çok gözlemciyiz değil mi dedi. Sorun geçmekte mi, duvarlarda mı? Evet ve giderek daha da kötü oluyor. Sorun benim sınırlı bir zaman mekanda var olduğumu ve başka bir zaman mekana geçtiğimi ima ediyor. Bugün benim hakkımdaki varsayımlarını kabul edecek havada değilim. Kaşlarımı çattım. Ne sorduğumu biliyordu. Neden bana doğrudan doğruya bir yanıt vermiyor ve bu gibi şeyleri nasıl yaptığını öğrenmeme fırsat tanımıyordu? Senin düşüncelerinde kesin olmana işte böyle küçük şeylerle yardım ediyorum dedi. Pekala. Duvarların içinden geçiyormuşsun gibi yapıyorsun. Eğer istediğin buysa, bu daha iyi bir soru mu? Evet, daha iyi ama kesin olmak istiyorsan, sakın söyleme. Ben ne demek istediğimi söylemesini bilirim. İşte sorum. Bu mekan zaman sürekliliği inancı içinde vücudun olarak ifade edilen kısıtlı kimlik duygusu yanılsamasını duvar denilen maddi bir engel yanılsaması arasından nasıl geçiriyorsun? Aferin dedi. Soruyu doğru dürüst sorunca kendi kendini yanıtlıyor değil mi? Hayır, soru kendi kendini yanıtlamadı. Duvarların içinden nasıl geçiyorsun? Richard, az daha doğru söyleyecektin ve şimdi bir çuval inciri berbat ettin. Ben duvarın içinden geçemem. Böyle dediğin zaman benim hiç üstlenmediğim şeyleri varsayıyor oluyorsun. Ben bunları üstlenirsem yanıtım geçmiyorumdur. Ama her şeyi o kadar kesin bir şekilde söylemek kolay değil Don. Ne demek istediğimi bilmiyor musun? Bir şey katı diye yapmayı denemeyecek misin? Yürümek de ilk başta çok güçtü ama uğraştın ve şimdi de kolaymış gibi gösteriyorsun. İçimi çektim. Tamam. Peki soruyu unut. Unutacağım. Benim sorum da şu. Sen unutabilecek misin? Dünya umurunda değilmiş gibi baktı bana. Şu halde sen vücudun bir yanılsama olduğunu, duvarın bir yanılsama olduğunu ama varlığın gerçek olduğunu ve yanılsamalarla sınırlanamayacağını söylüyorsun. Bunu ben söylemiyorum, sen söylüyorsun. Ama doğru. Doğal olarak dedi. Bunu nasıl yapıyorsun? Richard, bir şey yapıyor değilsin. Yapıldığını gördün ve oldu bitti. Kulağa ne kadar kolay geliyor. Yürümek gibi. Öğrenmenin neden güç olduğunu hiç merak ettin mi? Don, duvarın içinden geçmek benim için güç değil, imkansız. Bin kere imkansız dersen güç şeyler senin için kolaylaşır mı dersin? Özür dilerim. Olabilir ve yapma zamanım gelince ben de yapacağım. Sular üzerinde yürüyor arkadaşlar ve duvarların içinden geçemediği için de cesareti kırılıyor. Ama o kolaydı. Oysa bu, sınırlılıkların üzerinde bu kadar çok durursan onlardan kurtulamazsın. Daha bir hafta önce toprak içinde yüzmedin mi? Yüzdüm. Duvar da sadece dikey bir toprak değil midir? Yanılsamanın hangi yönde gittiği senin için bu kadar önemli mi? Yatay yanılsamaların üstesinden geliniyor da dikey yanılsamaların gelinmiyor, öyle mi? Dediklerini anlıyorum galiba Don. Bana bakıp gülümsedi. Anlamaya başladığında seni bir süre yalnız bırakma zamanı gelmiş demektir. Kasabanın son binası turuncu tuğladan bir tahıl deposuydu. Don uçaklara farklı bir yoldan gitmeye karar vermiş gibi bir ara sokağa saptı. Sokak bir duvarla kesiliyordu. Birden sağa döndü, duvara girdi ve gözden kayboldu. Şimdi düşünüyorum da eğer o anda onunla dönseydim ben de duvarın içinden geçip giderdim. Ama ben kaldırımda durdum ve onun az önce olduğu yere baktım. Elimi uzatıp dokunduğumda duvar kas katıydı. Bir gün Donald dedim, bir gün. Uçaklara kadar olan uzun yolu tek başıma yürüdüm sonra. Tarlaya gelince Donald dedim, bir sonuca vardım. Sen bu dünyada yaşamıyorsun. Depoya benzin doldurmakta olduğu kanadın üstünden şaşkın bakışlarla baktı bana. Elbette dedi, bana bu dünyada yaşayan bir kişi gösterebilir misin? Bir kişi gösterebilir misin de ne demek oluyor? Ben bu dünyada yaşıyorum. Sanki yaptığım bağımsız bir çalışma sonunda gizli bir sırrı ortaya çıkarmışım gibi çok iyi dedi. Sana bugün bir yemek ısmarlamamı unutturma bana. Öğrenmekten ısrarla vazgeçmemene şaşıyorum doğrusu. Bunu düşündüm. Alay ediyor değildi. Söylediğini kastetmişti. Ne demek istiyorsun? Elbette bu dünyada yaşıyorum. Ben ve daha 4 milyar insan ama sen... Aman tanrım Richard, sen bayağı ciddisin. Yemeği iptal et. Ne hamburger, ne bira, ne de başka bir şey. Ben de senin o büyük bilgiye susup öfkeli bir acımayla bana baktı. Bundan eminsin. Yani sen, nasıl diyeyim, bir borsacıyla aynı dünyada yaşıyorsun öyle mi? Yani SC ekonomik politikasıyla yatırımlarında %50'den fazla zarar eden ortakların portföylerinin zorunlu incelenmesi kararıyla yaşamın alt üst oldu öyle mi? Bir satranç turnuvası oyuncusuyla aynı dünyada yaşıyorsun demek. New York Open bu hafta başlıyor. Petrosyan, Fisher ve Brown $500,000 ödül için Manhattan'da iken senin Ohio'nun bu Maitland kasabasının otlağında ne işin var peki? 1929 Fleet'in bir tarlaya inmiş, hayatta önceliklerinin başında çiftçilerin izinleri, 10 dakika uçmak isteyen insanlar, Kenner motoru tamirciliği ve dolulardan ölesiye korkmak varken... Senin dünyanda kaç kişi yaşıyor dersin? Dünyanda 4 milyar insan yaşıyor öyle mi? Yani orada durmuş bana 4 milyar insanın 4 milyar ayrı dünyada yaşamadıklarını söylüyor ve buna inanmamı mı bekliyorsun? Hızlı konuşmaktan soluk soluğa kalmıştı. Üzerindeki peyniri eriyen o hamburgerin tadını neredeyse ağzımda duymak üzereydim dedim. Özür dilerim, seve seve alırdım ama artık geçmişte kaldı ve en iyisi onu unutmak sanırım. Onu bu dünyada yaşamamakla suçlamamın sonuncusuydu bu ama yine de kitabın açıldığı yerde karşıma çıkanları anlamam çok uzun sürdü. Bir süre hayal kurmayı denersen, hayal kahramanı karakterlerin kimi zaman bedenleri olan ve yürekleri çarpan insanlardan daha gerçek olduklarını anlarsın. 13. Bölüm. Bilincin bencilliğinin dürüstlüğünün ölçüsüdür. Ona dikkatle kulak ver. O gece Donald hepimiz istediğimizi yapmakta özgürüz dedi. Bu gayet açık, temiz ve basit değil mi? Bir evreni yönetmek için çok esaslı bir yol değil mi? Hemen hemen. Epey önemli bir kısmını unuttun ama dedim. Ya! Başka birini incitmediğimiz takdirde istediğimizi yapmakta özgürüz. Bunu demek istediğini biliyorum ama ne demek istediğini açıkça söylemelisin. Karanlıkta bir ayak sürme sesi duyunca başımı kaldırıp yüzüne baktım. Duydun mu? Evet, sanki biri. Kalkıp karanlığa doğru yürüdü. Birden güldü, sonra anlayamadığım bir isim söyledi. Önemli değil dediğini duydum. Gelirsen memnun oluruz. Hayır hayır, öyle ayakta durmana gerek yok. Gel buyur şöyle. Ses epey aksanlıydı. Ne Rus ne de Çek. Daha çok Transilvanyalı. Teşekkür ederim. Sizin rahatınızı bozmak istemem. Don'un ateşin yanına getirdiği adam bir orta batı gecesinde pek kolay bulunamayacak biriydi. Ufak tefek, zayıf, kurdu andıran biri, insanı ürküten bir havası vardı. Smoking giymiş, sırtına kırmızı saten astarlı siyah bir pelerin atmıştı. Işıkta rahatsız olmuş görünüyordu. Buradan geçiyordum dedi. Tarla evimin kestirme yoludur da. Öyle mi? Şimo da adama inanmamıştı. Yalan söylediğini biliyordu ama aynı zamanda da kahkahalarla gülmemek için kendini güç tutuyordu. Ben de çok geçmeden ne olup bittiğini anlayacağımı umuyordum. Rahatınıza bakın dedim. Size bir yardımda bulunabilir miyiz? Aslında o kadar da yardımsever bir havada değildim ama adam öylesine içine çekilmişti ki eğer imkanı varsa rahat etmesini isterdim. Beni buz gibi donduran umutsuz bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Evet, bana yardım edebilirsiniz. Buna çok ihtiyacım var. Yoksa istemezdim. Kanınızı içebilir miyim? Az bir şey. Bu benim yiyeceğimdir. İnsan kanına ihtiyacım vardır. Belki de aksanıydı ya da İngilizceyi pek iyi bilmiyordu. Veya ben dediğini anlayamamıştım. Ama aylardan beri olmayan bir hızla ayağa fırladım. Hızımdan havada otlar uçuştu. Adam geriledi. Ben genelde zararsız bir insanım ama ufak tefek değilim. Ve gayet tehdit edici görünmüş olabilirim. Adam başını çevirdi. Beyefendi, özür dilerim. Lütfen kan hakkında söylediklerimi unutun. Ama bakın, sen ne diyorsun? Korktuğum için daha da serttim. Sen ne diyorsun bayım? Sen nesin ha? Nesin sen? Bir Van... Sözcük ağzımdan çıkmadan Şimo da araya girdi. Richard, konuğumuz konuşuyordu ve sen de sözünü kestin. Lütfen devam edin beyefendi. Arkadaşım biraz acelecidir de. Donald, bu herif... Kes sesini. Bu sözüne öyle şaşırmıştım ki sustum ve kendi karanlığından ateşimizin ışığına girivermiş adama bir tür korku dolu sorguyla baktım. Lütfen anlayın, vampir olarak doğmayı ben istemedim. Talihsizlik bu. Fazla arkadaşım yoktur. Ama her gece az bir şey taze kan içmezsem korkunç acılar içinde kıvranırım. Ve kandan biraz daha uzun zaman yoksun kaldım mı da yaşayamam. Eğer kanınızdan az bir şey emmeme izin vermezseniz yaşayamam. Dudaklarını yalayarak bana doğru bir adım attı. Herhalde Shimoda'nın her nasılsa beni kontrol ettiğini ve kendisine boyun eğdireceğini düşünüyordu. Bir adım daha atarsan kan gerçekten akacak bayım. Bana dokunursan ölürsün. Onu öldürmezdim ama daha fazla konuşmadan hiç olmazsa bağlamayı düşünüyordum. Bana inanmış olmalı ki durup içini çekti. Shimoda'ya döndü. Ne demek istediğini anlatmış oldun mu? Sanırım. Teşekkür ederim. Vampir bana bakıp gülümsedi. Artık çok rahattı. Oyun bittikten sonra sahnede kalan bir aktör gibi. Aksansız, kusursuz bir İngilizceyle kanını içmeyeceğim Richard dedi. Sonra gözlerimin önünde sanki kendi ışığını söndürüyormuş gibi soldu. 5 saniye içinde de kayboldu. Şimo da yine ateşin başına çöktü. Söylediklerini kastetmediğine ne kadar seviniyorum bilemezsin. Ben vücuduma dolan adrenalin etkisiyle hala titriyordum. Bir canavarla mücadeleye hazırdım hala. Don, ben bu işleri kaldıracak biri değilim sanırım. Belki de neler olup bittiğini bana da açıklasan iyi olur. Neydi o? Dot, Transilvanyalı bir vampirdir dedi. Yaratığınkinden daha koyu bir aksanla. Ya da daha kesin olarak söylemek gerekirse, Dot, Transilvanyalı bir vampir düşünce biçimiydi. Eğer bir konuyu vurgulamak istiyorsan ve karşındaki seni dinlemiyorsa, dediklerini kafasına sokmak için bir düşünce biçimi yaratırsın. Pelerini ve fırlak dişleriyle biraz fazla mı süsledim onu? Ödünü patlattı galiba. Pelerin birinci sınıf işçilikti Don. Ama çok klişeleşmiş, çok. Hiç korkmadım. İçini çekti. Neyse, ama hiç olmazsa ne demek istediğimi anladın ve önemli olan da o. Ne demek istiyordun ki? Richard, vampirime karşı o kadar sert davranarak yapmak istediğini yapmaktaydın. Bunun bir başkasına zarar vereceğini bile bile. Adam sana acı çekeceğini söyledi. Eğer kanını... Ama kanımı emecekti. Ki bu da eğer bizim gibi yaşamadıkları takdirde incineceğimizi söylediğimizde başkalarına olan davranışımızdır. Uzun bir süre konuşmadan bunu düşündüm. Eğer bir başkasına zarar vermezsek istediğimizi yapmakta özgür olduğumuza inanmıştım şimdiye kadar. Ve bu da pek doğru değildi. Bunda eksik bir şey vardı. Seni şaşırtan şey aslında mümkün olmayan bir deyimdir. Bu deyim birine zarar vermektir. Ne olursa olsun incinmeye veya incinmemeyi seçen bizleriz. Karar veren bizleriz, başkası değil. Vampirim sana istediğini yapmasına izin vermediğin takdirde zarar göreceğini söylemişti. Bu zarar görme kararı onundur, onun seçimidir. Bu konuda bir şey yapmak ise senin kararındır. Ona kanını verirsin, onu duymazdan gelirsin, elini kolunu bağlarsın, kalbine bir kazık saplarsın. Eğer kalbine kazık saplanmasını istemiyorsa istediği gibi direnmekte, karşı koymakta özgürdür. Bu seçimler böylesine uzayıp gider. Duruma öyle bakarsan. Dinle dedi. Bu önemlidir. Hepimiz her istediğimizi yapmakta özgürüz. 14. bölüm. Yaşamının her olayı ve bütün insanları sen onları oraya çektiğin için oradadırlar. Onlarla ne yapacağın sana kalmış bir şeydir. Sen hiç yalnızlık çekmez misin Don? Ohio'da Ryerson kasabasındaki kafeteryada otururken aklıma gelmişti bunu sormak. Çok şaştım bunu. Şşş dedim. Sorumu bitirmedim. Birazcık olsun yalnızlık çekmez misin? Senin, dur, bütün bu insanları birkaç dakikalığına görüyoruz. Arada sırada kalabalık içinde bir yüz belirir. Orada kalmak ve bir merhaba demek, 5-10 dakika konuşmak ihtiyacını veren güzel bir kadın. Ama benimle 10 dakika uçar veya uçmaz ve çeker gider ve ben de ertesi gün Shelbyville'e giderim ve onu bir daha hiç görmem. Bu yalnızlıktır işte. Ama ben kendim kalıcı değilken kalıcı dostlar bulamam herhalde. Don sessizdi. Yoksa bulabilir miyim? Şimdi konuşabilir miyim? Konuşabilirsin sanırım. Bulunduğumuz yerde hamburgerler ince yağlı kağıda sarılıydı ve kağıdı açtığınızda ortalığa susam taneleri saçılıyordu. Susamlar işe yaramazdı ama hamburgerler iyiydi. Don da ben de bir süre konuşmadan yedik. Ne söyleyeceğini merak ediyordum. Richard, bizler mıknatısız değil mi? Hayır, mıknatıs değiliz, demiriz. Bakır tele sarılmış demirler ve kendimizi mıknatısa dönüştürmek istediğimiz zaman bunu yapabiliyoruz. İçimizdeki cereyanı telden geçirince kendimize çekmek istediğimiz her şeyi çekeriz. Bir mıknatıs nasıl çalıştığını merak etmez. O kendisidir ve doğası gereği bazı şeyleri çeker, diğerlerine dokunmaz. Ağzıma bir patates atıp kaşlarımı çattım. Bir şey söylemedin ama. Bunu nasıl yapıyorum? Sen bir şey yapmıyorsun. Kozmik yasalar var, unuttun mu? Benzer benzeri çeker. Sen olduğun gibi kal. Sakin, açık ve parlak. Biz olduğumuz gibi parlarken, her dakika gerçekten yapmak istediğim bu mu diye sorarken ve kendi kendimize evet yanıtı verdiğimizde onu yaparken, bu otomatik olarak bizden bir şey öğrenemeyecekleri iter ve bizim kendilerinden bir şey öğrenebileceklerimizi bize çeker. Ama bunun için de epey inanç gerek ve bu arada da epey yalnızlık çekersin. Hamburgerin üzerinden garip garip baktı. İnanç sahtedir dedi. İnanca gerek yoktur. Hayal gücüne gerek vardır. Aramızdaki masanın üstünü temizledi. Tuzlukla kızarmış patatesleri, ketçapı, çatal ve bıçakları bir kenara etti. Ne olacağını, gözlerimin önünde ne belireceğini merak etmiştim. Bir susam tanesi kadar hayal gücün varsa diyerek örnek bir susam tanesini masanın ortasına çekti. Her şeyi yapabilirsin. Susam tanesine, sonra da yüzüne baktım. Siz mesihlerin bir araya gelip bazı konularda fikir birliğine varmanızı isterdim dedim. Ben dünya bana karşıyken gereken inanç olduğuna inanırdım. Hayır, ben çalıştığım zamanlar bunu düzeltmek isterdim ama epey güç bir mücadeleydi. 2000 yıl, 5000 yıl önce hayal gücü için bir sözcükleri yoktu ve pek de ciddi olan taraftarları için bulabildikleri en iyi sözcük inançtı. Ayrıca o zaman susam tohumları da yoktu. Susam tohumları olduğunu çok iyi biliyordum ama bu yalanı duymazlıktan geldim. Bu mıknatıs işini hayal etmem mi gerekiyor yani? Illinois'in Tarragon kasabasında bir çayırlığı dolduran kalabalık arasında bu güzel ve mistik bir kadının belireceğini mi hayal edeyim? Bunu yapabilirim ama olacak da sadece odur, benim hayalimdedir. Umutsuz bir tavırla o anda Anne ve Edna'nın kafeteryasının teneke kaplı çatısı ve soğuk ışıklarıyla temsil edilen göğe baktı. Sadece senin hayalinde mi? Elbette hayalinde olacak. Bu dünya senin hayalindedir, bunu unuttun mu? Düşüncen neredeyse deneyimin de oradadır. Bir insan düşündüğü şeydir. Korktuğum başıma geldi işte. Düşün ve zengin ol. Eğlence ve kar için yaratıcı hayaller. Olduğun kişi olarak nasıl arkadaş edinirsin? Senin hayallerin olanı bir nokta kadar değiştirmez. Gerçeği hiç etkileyemez. Ama biz Warner Brothers dünyalarından, MGM yaşamlarından söz ediyoruz. Ve onların her saniyesi yanılsama ve hayaldir. Biz gözleri açık rüya görenlerin kendimiz için yarattığımız sembollerle gelen rüyalardır. Kendi önünden bana doğru bir köprü kurarmış gibi çatalıyla bıçağını bir sıraya dizdi. Rüyalarının ne anlattığını merak ediyorsun değil mi? Uyanık yaşamındaki nesnelere bak ve senin için ne anlama geldiklerini sor kendi kendine. Yaşamında ne yana dönse uçak bulunan sen. Evet ama Don dedim. Biraz daha ağırdan almasını, bunların hepsini bir anda üzerime yığmamasını isterdim. Dakikada bir mil yeni fikirler için çok büyük bir hızdı. Eğer rüyanda uçak görürsen bu senin için ne demektir? Özgürlük. Uçak rüyaları kaçıştır, uçuştur, kendini özgürlüğe bırakmaktır. Sana ne kadar açık konuşmamı istersin? Uyanık görülen rüyalar da aynı şeydir. Seni bağlayan her şeyden, sıkıcı işlerden, otoriteden, can sıkıntısından, yer çekiminden kurtulmak iraden. Senin fark etmediğin şey zaten özgür olduğun ve hep özgür olduğundur. Bu şeylerden yarım susam tanesi kadar olsaydı sende, sen zaten senin sihirbaz yaşamının mutlak efendisisin. Sadece hayal gücü ha? Sen ne diyorsun? Garson kadın bir yandan tabakları kurularken arada sırada da garip garip Don'a bakıyor, adamın kim olduğunu merak ediyordu. Demek sen hiç yalnızlık çekmezsin Don dedim. Eğer yalnızlığı istemiyorsam, zaman zaman çevremde olan başka boyutlardan arkadaşlarım vardır, tıpkı senin gibi. Hayır, ben bu boyutta, bu hayal dünyasında diyordum. Bana ne demek istediğini göster. Bana mıknatısın küçük bir mucizesini göster. Bunu öğrenmek istiyorum. Sen bana göster dedi. Yaşamına bir şey sokmak için onun zaten orada olduğunu hayal et. Ne gibi? O güzel kadın gibi mi? Ne olursa o kadın değil. Önceleri küçük bir şey.